Kaçtığın şey içinde saklıysa eğer, gittiğin yere onu da götürürsün diyor Amerikan yazar Paul Auster. Bu bölümde sizinle kaçıp dursak da bizimle her yere gelen, susturmaya çalışsak da konuşmak isteyen potansiyelimiz için bir yolculuğa çıkıyoruz. Bakalım kendimiz için neler yapabiliyoruz. Kendisi için kendisini kazanmak isteyenler hazırsanız başlayalım. Merhabalar dostlarım, podcastimin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Fatma Nur. Umuyorum ki hepiniz çok çok iyisinizdir. Bu bölümde size kendiniz için aradığınız o işareti, o motivasyonu, o ilhamı artık adına ne demek isterseniz onu vermeye geldim. Ve hepimizin zaten zaman zaman buna ihtiyacı var. Dışarıdan küçük bir itici güce, nazik bir hatırlatıcıya ihtiyacı var. Ama öncelikle podcastlerimi dinleyip sevdiğiniz için ve daha da önemlisi beni bir arkadaşınız olarak gördüğünüz için size çok teşekkür ediyorum. Podcast dinlemek gerçekten de bir arkadaşla buluşmak gibi geliyor bana çünkü. Sevdiğiniz podcasterları arkadaşınız gibi görüyorsunuz bir noktadan sonra. Hatta bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim diye bir laf var ya hani şimdi ben bunu buraya uyarlıyorum. Bana dinlediğin podcastleri söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim diye güncellemek istiyorum. Çünkü insan sadece kendi kafa yapısındaki podcastleri dinlemeyi seviyor. Çok podcast dinleyen biriyseniz her kanala ucundan bir şans vermeyi deniyorsunuzdur belki ama dönüp dolaşıp kendinizi yine aynı kanallarda buluyor olabilirsiniz. Bu bana böyle oluyor. Size de böyle oluyor mu? Merak ediyorum açıkçası. Eğer oluyorsa ve dönüp dolaşıp geldiğiniz kanal benimkisi ise eğer size buradan kocaman bir sarılıyorum şu an. YouTube'da bu böyle değil mesela. Herkes her şeyi izlemeye müsait çünkü. Yani mesela ben diyelim ki erkek arkadaşımla Tuna'yla oturduysam ve işte onunla YouTube'dan bir şeyler izleyeceksek kendimi birden araba inceleme videosu izlerken buluyor olabilirim. Ya da YouTube'u önce ben açtıysam ve bir şeyler izlemek istiyorsam yanımda da o varsa o da birden kendini belki işte Sezin Karameşe videosu izlerken bulabiliyor. Yani tam olarak izlemese de en azından bir göz atabiliyor, ucundan bir bakabiliyor ya da kulak veriyor, dinliyor falan. Sonuçta görsel bir içerik var orada, bir video var. Yani çok ilgini çekmese de izleyebiliyorsun bazı şeyleri. Ama podcast'te öyle değil. Gerçekten ilgini çekmeyen bir şeyi dinlemen çok çok zor. Yani ders dinlemek, sıkıcı bir dersi dinlemek gibi hissettirebilir, uykunuzu getirebilir. Bu arada benim podcast'lerimi dinlerken de uykunuz geliyor galiba. Bu arada kötü bir şey değil bu. Sıkıcı bir ders olduğunu düşündüğü için uykunuz geldiğini düşünmüyorum açıkçası. Yani eğer öylesi de bana bunu bir bildirin ki ona göre bir aksiyon alayım. Bir podcaster olarak podcast'te fikirlerinle, düşüncelerinle varsın. Videodan çok daha basit gibi gözüküyor olabilir. Evet, video hazırlamaktan çok daha basit gibi gözükse de bence podcast'i çekmekten ziyade bir bölüme, özellikle de bu tarz içerikler, bu tarz podcastler çekiyorsanız bu bölümlere mental olarak hazırlanmak daha zor geliyor bana. Podcastlerimi dinleyen binlerce kişi var. Bana zamanını ayıran hiç kimse için vakit kaybı olmak istemem ben. Beni dinlerken de kendinizi zaman kaybediyormuş gibi hissetmenizi asla istemem. İşte tam olarak da böyle düşünmek, bu istek işimi benim bir tık zorlaştırıyor. Ama olsun, sizinle burada buluşmak kadar güzel bir şey yok yani benim için. Instagram falan böyle değil. Podcastler bambaşka. Bölüme başlamadan önce bir diğer teşekkürüm de Hayvel için. Hayvel hepiniz bildiğini düşünüyorum artık. Bünyelerinde 1000'in üzerinde uzman psikolog var. Ve yalnızca lisansı psikoloji ve yüksek lisansı klinik psikoloji olan uzman psikologlar hepsi. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü terapi gibi hayatınızı en temelinden etkileyecek bir şeyi doğru eğitimleri almış uzmanlardan alıyor olmanız çok çok önemli. Şimdilerde gerekli eğitimlerini almamış insanların sosyal medya sayesinde insanlara işte terapi seans falan verdiğini görüyorsunuzdur zaten hani bayağı da popüler oldu bunlar. Ve Hayvel'in bir diğer güzelliği ise herhangi bir ödeme yapmadan önce 15 dakikalık bir ön görüşme hakkınız oluyor terapistinizle. İstediğiniz yer ve zamanda bütçenize uygun olacak seans paketlerini seçerek terapiye başlayabilirsiniz. Anlatacağınız her şey sizin ve terapistinizin arasında kalacak. Bundan şüpheniz olmasın. Fatma Nur 10 kodunu kullanarak da %10 indirimden faydalanarak seansınızı satın alabilirsiniz. Açıklama kısmına bağlantıyı bırakıyorum. Hala uygulamayı indirmediyseniz en azından bir inceleyip bakmanızı, ön görüşme yapmanızı tavsiye ederim. Bu bölümde sizinle bana Instagram'dan bana en çok yazdığınız konular hakkında konuşmak istedim. Onlardan böyle birkaç tane derledim, çektim, aldım. Çünkü çok fazla bana bunlar hakkında bir şeyler soruluyor, yazılıyor ve dert yakınılıyordu. Biraz seçtim bu konuları. Tüm mesajlarınızı okuyorum bu arada. Hepsine geri dönüş yapamıyorum. Lütfen bana bunun için kızmayın. Bazı mesajlara zaten benim dönüş yapmam doğru olmaz diye düşündüğüm için direkt dönüş yapmıyorum. Çünkü ben bir psikolog değilim. Bunun eğitimini almadım ve benden bazen hayatınızla ilgili tavsiyeler istiyorum. Şimdi işte başıma şöyle böyle bir şey geldi. Sence ne yapmalıyım? Bana bir yol göster tarzında mesajlar geliyor. Ve ben bunun sorumluluğunu alamayacağımı düşündüğüm için böyle mesajlara üzülerek de olsa geri dönüş yapamıyorum. Bunu da buradan söylemiş olayım. Ama sizi görüyorum. Sizi, dertlerinizi, endişelerinizi görüyorum. Farkındayım ve hissediyorum. Bazen insanın zaten tek ihtiyacı görülmektir, biliyorum. Ben buradayım demeden hissedilmektir. Bazen yakınımızdakiler bir el bir kol mesafesindedir ama aramızda duvarlar vardır. O eli o kolu öyle kolay uzatamazsınız. O görünmez duvarların soğukluğu her yerimizi sarar. Konuşamadıklarımız boğazımızda düğümlenir. Ya bir keresinde hiç unutmuyorum. Pandemiden önce hayatımın böyle yalnız bir dönemi olmuş. Gerçekten anlaşılmadığım bir dönemdi. Belki benim için sorun olan çok büyük şeyler, yani ufak tefek gibi gözükse de dışarıdan bakıldığında böyle bakıldığını düşündüğüm için bunları anlatmaya değer bulmuyordum. Kimseye anlatmıyordum. Herkese o neşeli Fatma Nur'u göstermeye çalışıyordum. Sorunsuz Fatma Nur'u, her şey süper, tamam, harika. Çünkü hayatımda yolunda gitmeyen ne varsa en azından eğer onları konuşmazsam belki konuşulmaya yok olur gider sanıyordum. Aslına bakarsanız hala birazcık böyleyim. Bu huyumdan tam anlamıyla kurtulamadım. Ama minimuma indirdiğimi söyleyebilirim yani. Eğer birisiyle problemim varsa bunu ona söylüyorum. Nazik bir dille, her zaman kibar olmaya çalışıyorum. İçinden çıkamadığım bir durum varsa yardım istiyorum. Ki yardım istemek benim için çok çok zordur. İlk önce her şeyi tek başına halletmeye çalışırım. Eğer halledemiyorsam tamam o zaman demek ki olmuyormuş deyip vazgeçerim. Ama bunun yanlış olduğunu zaman bana öğretti. Çünkü yardım istemek ayıp bir şey değil. Yardım istemek sizin değerinizi de düşürmez. Yardım istemek sadece güvendiğiniz insanlarla aslında aranızdaki bağı kuvvetlendirecek ve işlerinizi halletmenizi sağlayacak inanılmaz güzel bir şey. İşte o zamanlarda bir gün, anlatıyorum ya, bir sonbahardı, bir Ekim ayıydı. Güz dönemi yeni başlamış ve ben alttan ders alıyordum. Sınıfta tanıdığım yakın bir arkadaşım yoktu. Ders bittiğinde de neden tam hatırlamıyorum ama dersin hocasının yanına gitmiştim. Ki bu da hiç bana göre bir şey değil aslında. Nasıl yapmışım şaşırdım buna hatırlayınca yani. Siz benim sosyal medyada içerik ürettiğime bakmayın. Yani gerçek hayatta birisinin yanına gidip konuşmak, özellikle de tanımıyorsam, özellikle de benden işte çok yaşça büyükse veya işte yüksek bir konumdaysa falan, gidip tanışmak, kendimi anlatmak falan bana çok zor gelir. Ama o gün o hocamın yanına gitmiştim. Çok az sohbet etmiştik. Gerçekten çok iyi bir insandı kendisi, sağ olsun. Ben ders hakkındaki endişelerimden bahsetmiştim aslında. Sonra konu birden doğal olarak aslında işte gelecek kaygısına, ne yapacağımı bilemememe falan bağlandı. Hocamın o gün bana o ders hakkında değil ama hayat hakkında söylediği şeyler gerçekten hala aklımda ve hala hatırladığımda böyle böyle bir derin bir nefes alıp veririm yani. Bana en çok dokunan kısım şu olmuştu söylediklerinden. En net hatırladığım kısım da zaten bu. Şu an kendini kaybolmuş, yalnız ve yolunu bulamıyor gibi hissediyor olabilirsin. Benimle istediğin zaman konuşabilirsin, ofisime gelebilirsin, birlikte kahve içebiliriz diye beni bir gün ofisine kahve içmeye çağırmıştı. Onun yanından ayrıldığımda yolda yürürken çok ağlamıştım ben. Çünkü hiç beklemediğim bir anda, hiç beklemediğim birinin bana destek göstermesi, birinin beni görmesi, gözlerimden hislerimi, korkularımı okuması, tam olarak nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum ama benim için yani paha biçilemezdi. Çünkü gerçekten o an ona ihtiyacım vardı ve hiç beklemediğim bir anda bununla karşılaşınca da gerçekten hani böyle duygularıma hakim olamamıştım. Bir insanın bizim kırılgan taraflarımızı görmesi ve bunu normal karşılamasına alışkın değiliz sanırım. Her zaman güçlü olmak, güçlü durmak zorunda hissetmek, kırılganlığımızı gizlemek, üzülüyor olsak da üzülmüyormuş gibi yapmak. Aslında çok da normal olan bu negatif duygularımızı halı altına süpürmek gibi. Yani o halı altına süpürdüğümüz ne varsa gün geldiğinde yolumuza çıkacak belki, ayağımıza takılacak, bileğimizi burkacak. Bu tarz engellere dönüşebilir bunların hepsi. Ve sanırım tam da burada anlattığım sebep yüzünden Inside Out diye bir animasyon var, biliyorsunuzdur. Türkçe ismiyle de Ters Yüz. O animasyonda da çok ağlamıştım ben. Yani çok tatlı bir film, o kadar güzel ki çok da iyi hissettiriyor ama çok duygulanmıştım gerçekten. İzlediyseniz şu an ne demek istediğimi muhtemelen anlıyorsunuz. Belki sizin de izlerken gözleriniz doldu. İzlemediyseniz de gerçekten çok şanslısınız da hemen gidip izleyin derim. Hepimizin gelecek hakkında endişeleri, korkuları var. Yani nasıl olmasın zaten. Ve bu düşüncelerle başa çıkarken sürekli çok güçlü görünmek zorunda hissetmek kendimize haksızlık. Kendinizi iyi hissetmiyorsanız, güçsüz hissediyorsanız, herkesin hayatında karanlık dönemlerin olduğunu, kimsenin hayatının dışarıdan gözüktüğü gibi olmadığını ve bunun kendiniz için aslında normal olduğunu hatırlayıp duygularınızla, iyisiyle, kötüsüyle kendinizi kabullenmeniz, kendiniz için çok çok önemli bir adım. Bunu fark etmenizi istiyorum. Belki zaten farkındasınızdır ama en azından tekrardan bir size hatırlatmak istedim. Çünkü bu farkındalıklardan, bu hatırlamalardan sonra başlıyor aslında hayatımızda bir şeyler gerçekten değişmeye. Kendin için kazan kendini diyoruz değil mi? Nasıl olacak peki? Yani demesi kolay. Belki şu an sen hayatının durağan bir dönemindesindir. Büyük bir karar vermen gerekmiyordur. Hayatını değiştirecek bir seçim yapmak zorunda değilsindir. Çünkü hayat her zaman büyük seçimlerin anı değildir. Hayat küçük anlardan, küçük seçimlerden oluşur ama bazen bunlar gerçekten gözümüze çok küçük gözükürler. Ve böyle zamanlarda hayat çok durağan ve sıradan gelmeye başladığında belki bir işaret bekliyorsundur. O işaret gelirse, evren sana mesajını gönderirse belki hayatın değişecektir. Aslına bakarsanız hayatınızdan memnun olmadığınız için bir işaret beklemek de sizin işaretinizdir. Buna inandıramıyorsanız kendinizi, sizin beklediğiniz o işaret, o mesaj ben olayım, bu bölüm olsun. Çoğu zaman hayatlarımızı otomatik pilotta yaşıyoruz. Çok da farkında olmadan ezbere yaşıyoruz. Rutinler kıymetli bu arada. Kesinlikle bunlara laf etmiyorum. Rutin oluşturabilmek çok çok önemli. Ama bazen o rutinler bizim yerimizde saymamızın sebebi oluyor. Peki neden? Çünkü o meşhur tabirle konfor alanlarımıza hapsoluyoruz. Şimdi ben herkesin aksine burada konfor alanlarına öyle aşırı gömmeyeceğim. Çünkü çoğumuz kendine güvenli, konforlu alanlar oluşturabilmek için bile çok çok emek vermek zorunda. İşte bu güzel bir ev olabilir. O olmazsa kendine ait güzel bir oda olabilir. Maaşı yetebilen bir iş olabilir. Bunlara sahip olmak için bile çaba sarf etmemiz gerekirken kimse kalkıp da bana konfor alanları sizi öldürür, konfor alanınızdan çıkın edebiyatı yapmasın. Evet, bazı insanların çok daha büyük ve çok daha güvenli ve çok daha böyle safe konfor alanları olabilir. O insanlar için belki bu çok daha geçerlidir ama herkes için geçerli bir şey değil bu. O yüzden eğer kendinizi rahat, güvende hissettiğiniz küçük anlarınız, küçük zamanlarınız ve küçük yerleriniz varsa onları böyle sizi öldüren şeylermiş gibi hissetmeyin. Onların kıymetini bilin istiyorum. Çünkü bu ülkede konfor alanları bile sınıfsaldır, biliyoruz. Bir tweet görmüştüm, şey diyordu, o kadar hak vermiştim ki buna. Konfor alanından çıkın deyip duruyorlar ya, hani annem hayatında ilk defa 50 yaşından sonra rahat nefes alabileceği bir eve kavuştu. Bu kadına konfor alanından çık, evde oturma, kendini keşfet mi diyeyim tarzında çok çok hak verdiğim bir şeydi. Konfor alanlarına gömmek istemememin sebebi tam olarak bu. Herkes çok şanslı doğmaz. Kendine güvenliği iyi hissettiren bir oluşturabilmek için belki seneler geçmesi gerekebilir. Ona kavuşunca da kavuşan kişi bırakın da tadını çıkarsın. Ama tabii işin renginin değiştiği bir nokta var yani. Hani bir çizgi var. İşte hani bu ihtiyaçlar piramidi ya, sonuçta ihtiyaçlarımızı sırayla tamamladığımızda, işte konfor alanını da inşa ettiğimizde hani bir yerden sonra bakıyoruz ki işler değişmeye başlıyor. Bir nokta var, bir çizgi var. Belli bir süre sonra hayatımızda yerimizde saymaya başladıysak, hayatımızın herhangi bir dönemi olabilir bu. İlla 20'li yaşlar, 30'lu yaşlar, 40'lı yaşlar veya işte çok daha erken işte lise zamanları fark etmez. Belli bir süre sonra hayatımızda yerimizde saymaya başladıysak, hatta başladığımız çizginin gerisinde kalıyorsak ya da bizim konfor alanımız toksik bir ilişki ise Ki bence en korkuncu bu. Çünkü hani her zaman konfor alanımız bir ev, bir oda veya işte yaptığımız bir şey değil. Bazen ilişkiler bile bizim konfor alanımız oluyor. Bize zarar veren şeyler aslında geçmişimizden geldiği için, aslında sadece tanıdık olduğu için bizi konforda hissettiriyor. Aslında çok da rahat olmasak da o da bambaşka bir şey aslında. Ama bazen dediğim gibi toksik ilişkiler bile bizim konfor alanımız oluyor. O yüzden o ilişkiden ayrılamıyoruz ki bence en korkuncu bu zaten. İşte orada tehlike çanları çalıyor demektir. Neden oluyor bu sizce? Alışkanlıklarımız, rutinlerimiz, yeniliklere kapalı oluşumuz, yeni bir şeyler denemekten çekinmemiz. Çünkü denersek ve ya başarısız olursak korkumuz, yalnız kalmak istemememiz, konfor alanlarımızın çitleri aslında. Peki en büyük bahanemiz ne? Zamanım yok. Yeni bir şeyler denemeye zamanım yok, yeni bir şey öğrenmeye, kitap okumaya, istediğim hobiye başlamaya, o geziye çıkmaya zamanım yok, o filmi izlemeye, artık yapmak istediğiniz ne varsa, içinizde saklı tuttuğunuz ne varsa ona zamanım yok diyorsunuz. Anlayabiliyorum. Ama bölümün başında da dedim ya, kaçtığın şey içinde saklıysa eğer, gittiğin yere onu da götürürsün. Hep çok meşgulüz, doğru. Ama bir günde 24 saat var. Bir haftada 168 saat var. Yalnızca bir haftada 168 saat. Böyle söyleyince çok geldi değil mi kulağa? Zamanın olmadığı için yapmadığın, kaçtığın şey aklının hep bir köşesinde aslında. 168 tane değerli altının var diyelim. Bunun 3-4 tanesini kendin için, istediğin bir şey için, kendini kazanmak için harcayamaz mısın? Haftada 3-4 saat. Haftada 3-4 gün eder bu. Günde 1 saatten. Kendini ayıramaz mısın? Hadi haftada 2 saat olsun. Haftada 2 gün 1 saatten toplam 2 saat. Ama önceliğin değildir belki. Mesela birisi size zamanım yok dediğinde aslında bundan şunu anlayabiliriz. Sen önceliğim değilsin. Bu anlaşılır bir durum. Küçük bir dating anımı anlatacağım burada size. 20'li yaşlarımın başındayken, 20 olabilir, 19 olabilir, bilmiyorum belki 21, tam hatırlamıyorum ama konuştuğum bir çocuk vardı işte. Hep çok yoğundu, sürekli meşguldü, çalışıyordu işte, hem üniversiteye gidiyordu hem de böyle bir yerde çalışıyordu falan. Ben de saygı duyuyordum, böyle anlayışlı olmaya çalışıyordum. Biraz sinir olsam da böyle anlayışlı kız rolü yapıyordum. Ve bunu asla sorun etmiyordum. Son dakika iptal ediyordu buluşmalarımızı, hiç kızmıyordum işte. Çok çok az görüşüyorduk zaten, gerçekten çok az gördüm onu. Çünkü beyefendi yani hep yoğun olacak o kadar diyordum. Ben de ya sabır, tamam diye diye böyle sabır bu çeke çeke iyi bir kız olmaya çalışırken bir süre sonra öğrendim ki bu çocuğun zaten başka bir sevgilisi varmış. Yani aslında zamanı yok değilmiş. Önceliği ben değilmişim. Bunu öğrenince tabii ki başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Orası bambaşka, çok fecaat bir hikaye. Boş verin şimdi onu. Ve bunu ben aslında birkaç kez yaşadım biliyor musunuz? Yani hani farklı insanlarla birkaç kere böyle bir şeye denk geldi. Hiçbiri sevgilim değildi ama zaten sevgilisi varken diğer kızlarla konuşmaya çalışan erkekler, yani ne oluyoruz? Neyse. Ve buna rağmen ben insanlara güvenmeye devam ettim. Yani hiç öyle insanlara güvenim kırıldı, ben artık insanlara nasıl güveneceğim falan demedim. Yani gerçekten 20'li yaşların başında insanlara verdiğimiz sonsuz krediler yüzünden belki çok kalbimiz kırıldı ama olsun. Hepsi çok güzel ders oldu bize. Neyse, önceliklerimize dönelim. Kendi hayatında neyi önceliklendirdiğine bir bak bakalım. Kendi ihtiyaçlarını mı önceliklendiriyorsun, bir başkalarınınki mi? İnsanların çoğu ailesinin, çocuğunun ya da çok sevdiği sevgilisinin ihtiyaçlarını kendininkinden daha önemli görüyor. Çocuk bakımı bambaşka bir şey. Tecrübemin olmadığı bir konu hakkında yorum yapmak istemem ama ben bir çocuk olarak kendim, kendine zaman ayıran, kendi ihtiyaçlarına kulak veren bir anne babanın ruh halinin çocukları için saçlarını süpürge ettiğini düşünen ve bunu sürekli ama sürekli dile getiren bir anneninkinden, babanınkinden daha iyi olacağını düşünüyorum. Ben kendi anne babama her zaman şunu söylerim. Canınız bir yere mi gitmek istiyor? Gidin, almak mı istiyor? Alın, yapmak mı istiyor? Yapın. Bizi, beni ve kardeşimi, beni düşünmeyin. Çünkü gereğinden fazla fedakarlık da fedakarlık yapılan kişinin omuzlarına yük olur. Birisi için fedakarlık yapıldığında beklentiler oluşur. Ama bu bazen iki tarafa da haksızlıktır. Hayatının merkezine kendi ihtiyaçlarını koymak ve bunları önceliklendirmek, kendini buna göre ayarlamak kulağa bencilce geliyor olabilir. Bunu galiba eski bölümlerden birinde konuşmuştum. Daha detaylı dinlemek isterseniz bu kendini sevmek bencillik midir tarzında bir bölümüm vardı. Ona bir bakabilirsiniz. Gerçi hangi yaş grubunda olduğunuza göre değişebiliyor bu. Çünkü mesela 20'li yaşların başında ya da henüz 18-19 iken hayatının merkezine aşık olduğu insanı koymaya daha yatkın oluyor insan. Yani yaş büyüdükçe 30'lu 40'lı yaşlarda böyle şeyler kalmıyordur diye düşünüyorum ki çünkü 25'ten sonra bile tamamen bitiyor bu. Hayatınızın merkezine koyduğunuz insan sizden ayrılmak istediğinde ayrılığın acısının fiziksel bir acı gibi vücutta hissedilmesini de açıklıyor bu da sanırım. Eğer böyle bir ayrılık yaşadıysanız, başlarda bir daha güneş hiç doğmayacakmış gibi hissediyorsunuz. O kara bulutlar hiçbir zaman dağılmayacakmış gibi geliyor size. Ama o karanlık bulutlar birer birer zaman geçtikçe dağılıyor. Bana inanın. Tek ihtiyacınız olan şey zaman. Toksik bir ilişkiden çıkan herkes de şu an beni çok iyi anlamıştır bence. Öncelikler konusunda netleştiysek. En muzdarip olduğumuz başka bir konuya geçmek istiyorum buradan. Aslında bu başlı başına bir podcast konusu ama ben buraya bunu dahil etmek istedim. Çünkü cuk diye oturuyordu yani. Eğer bu konuda daha detaylı konuşmamı isterseniz bana Instagram'dan haber verin. Bu konu olur, başka konu olur, hiç fark etmez. Ne istiyorsanız ben dediğim gibi mesajlarınıza bakıyor olacağım. Şimdi Fatma Nur kendini, ihtiyaçlarını önceliklendir dedin. Tamam, belirledik ihtiyaçlarımızı, hedeflerimizi, kim olmak istediğimizi, böyle hayal et, vizyon panosu. Onları yaptık, işte geleceğe mektuplar yazdık, zaman kapsülü yaptık falan. Hepsi ne yapılacaksa yaptık. Yaptık bunları. Yapılacak listemiz de hazır, tamam. Ama bizim derdimiz uygulamaya geçmek. Yani yapacaklarımıza odaklanmak istiyoruz ama yapamıyoruz diyorsanız çok haklısınız. Öncelik listenizi, yapılacaklar listenizi hazırlamak işinizi kolaylaştırır. Bu zaten ilk adımdır. Ama bu yapılacaklar listesini de böyle hani mesela günlük program yapıyorsanız eğer böyle saati saatine böyle çok katı kurallarla falan yazmanızı tavsiye etmem. Çünkü bunlara uyamadığınız zaman kendinizi başarısız hissetme ihtimaliniz de var. Böyle daha esnek olmaya çalışın. Günlük planlama yaptığınızda da ne yapacağınızı düşünmek yerine hani bununla vakit kaybetmek yerine direkt olarak o kayıp olan vakti ortadan kaldırmış olursunuz. Ama ne yaparsam yapayım odaklanamıyorum diyorsanız da söylemek istediğim birkaç şey var şimdi. Bunlar önemli bence. Bizim dikkatimiz büyük büyük şirketler tarafından çalındı bosslarım. Bir like tuşuyla girdi hayatımıza bu. 2009 yılı civarı sanıyorum ki. Facebook'la tanıştı dünya. Ondan öncesinde e-mail ortaya çıkmıştı ve bir pazarlama taktiği olarak e-mail teknolojisi insanların daha az çalışmasını sağlayacak. Böyle pazarlanmıştı e-mailler. Çünkü işte şirketlerde telefonla konuşarak, faks çekerek kaybettiğiniz zamanı kısa kısa maillerle işlerinizi halledebilecektiniz. Ama ne oldu? İnsanlar işten eve döndüklerinde bile maillere dönüş yapmak zorunda hissettiler. Evden bile çalışabiliyor oldular. Daha az iş saati, daha az emek vaat eden bir teknoloji insanları daha çok çalışmak zorunda bıraktı. Sosyal medyaya like tuşunun gelmesi, işte paylaşılan bir gönderiye tepki vermeyi aşırı kolaylaştırdı. Ve bu kolaylık sayesinde insanlar Facebook'ta veya Twitter'da, sonraları da işte tabii ki Instagram ve TikTok ekleniyor buna, daha da fazla vakit geçirmeye başladı insanlar bu platformlarda. Bu konu hakkında, yani odaklanmak konusu hakkında Netflix'te Mind Explained diye ya da Explained Mind isimli, açıklamaya bunun da ismini bırakacağım, isimli bir belgesel var. Bu belgeselin bir bölümünde odaklanma hakkında bir şeyler anlatılıyor ve diğer bölümleri de çok çok güzel. Bence zihin hakkında gerçekten böyle temel de olsa çok çok güzel şeyler öğrenebiliyorsunuz. Bence Netflix'in belgeselleri bayağı iyi bu arada. Sanki böyle YouTube videosu gibiler. 20 dakikalıklar, çok kısalar. İnfografiklerle falan destekliyorlar. Animasyonları çok iyi. Bence faydalılar. Bakmanızda fayda var. Belgeselde şöyle diyordu. Rescue Time isimli bir app var. Zamanınızı kontrol edebilmek için telefonunuzda kullandığınız bir app sanırım. Ben kullanmadım ama muhtemelen işte belli bir süre içerisinde telefonunuzdaki uygulamalara girmenizi engelliyor tarzında bir şey olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum, salladım şu an tamamen. Bu app'in verilerine göre ortalama bir insan e-postalarına, anlık mesajlaşma uygulamalarına, işte WhatsApp, Telegram veya Slack gibi 6 dakikada bir bakıyor. 6 dakikada bir size mail geldi mi veya mesaj geldi mi diye baktığınızı düşünün. Farkında olmadan bakıyorsunuz muhtemelen bu arada. Belki gözücüyle bakıyorsunuz, belki böyle telefonunuzun ekranına bir dokunup bir çekiyorsunuz elinizi, bakıyorsunuz bildirim var mı, mesaj geldi mi? 6 dakikada bir uyaran tarafından dikkatiniz çalınıyor. Pür Dikkat isimli bir kitap var. Kitabın 15. bölümünde şöyle diyor. Orada da yine e-mail hakkında bir sürü şey anlatılıyor. International Journal of Information Management dergisinde yayınlanan bir makalede çalışanların e-posta kontrolünden sonra yeniden uyum sağlayıp işe dönmesi için 64 saniye harcadıkları bulunmuş. Yani siz 6 dakikada bir mesaj kontrol ediyorsunuz. Sonrasında uğraştığınız şeye dönebilmek için de en az bir dakika daha harcıyorsunuz. Yani bu araştırmalar genellikle çalışanlar üzerinde yapılıyor ama bence çoğu öğrenciler için de geçerli. Ve hatta belki öğrenciler bu konuda daha da dezavantajlı durumdalar. Çünkü hani daha fazla sosyaller, daha fazla arkadaşları var. Belki öğrencilerin istatistikleri bundan daha da kötü olabilir. Üzülerek söylüyorum. Bu şartlar altında gerçekten bir şeye odaklanabilmek inanılmaz zor geliyor kulağa. Farkındayım. Siz de farkındasınız. Bir şey yapmak istiyorsunuz, kitap okumak istiyorsunuz, eliniz telefona gidiyor işte. Belki telefonu yan odaya kilitleyip kitabınıza odaklanmaya çalışıyorsunuz ama yine olmuyor. Burada tek suçlu teknoloji değil. İnsanlar henüz teknolojinin bu kadar gelişmediği zamanlarda bile odaklanabilme problemi yaşıyordu zaten. İlk çıktığında radyo ve televizyon için de aynı şeyler söylendi. Hatta ilk çıktığı zaman matbaa ve kitaplar için de aynısı söylenmiş. Bu beni çok çok şaşırtmıştı. Hani şimdi kitaplar bizim en büyük bilgi kaynağımız, nimet bizim için ama kitaplar ilk çık insanları tembelleştirecek diye suçlanmış. Çünkü artık akıllarında bilgi tutmak zorunda değiller. Kitabı açıp bakabiliyorlar istedikleri zaman diye. O tarz bir suçlama yapılmış matbaa ve kitaplar için. Ama şimdi teknolojinin had safhada geliştiği bir zamanda yaşıyoruz. Ama yani dediğim gibi teknolojinin çok gelişmediği zamanlarda da insanlar odaklanabilme problemi yaşıyordu. Bunun sebebi ise aslına bakarsanız direkt olarak kendi düşüncelerimiz. Yani az önce de söylediğim gibi telefonunuzu bir odaya kilitleyip ders çalışmak veya işlerinizi yetiştirmek için uğraştığınızda bile araştırmalar gösteriyor ki muhtemelen bu sürenin yarısında, bakın yarısında elinizde telefon olmasa bile aklınızdan geçen düşünceler yüzünden odak sorunu yaşıyor olacaksınız. Özellikle de sevmediğiniz bir işle uğraşıyorsunuz diyelim ya da sevmediğiniz bir derse çalışıyorsunuz. Keşke şu an gerçekten istediğim bir şeyle uğraşsaydım diyorsunuz içten içe. İçten içe istediğiniz o şeyle uğraşmak istiyorsunuz belki o an. Belki kaçtığınız o hayalinizle. Ve araştırmalar şunu da göstermiş. Aslında durum o kadar da karanlık değil yani. O kadar da bütün odaklanabilme yeteneklerimizi kaybettik. Artık tembel ve işte hiçbir işe yaramayan canlılar falan değiliz. İnsanların çoğu gerçekten fark edilir düzeyde odaklanma gösterdiği bir iş türü var. Yani gerçekten de böyle saatlerce odaklanabilip üzerinde çalışabildiği işler var. Bu işler neler? Bu işler elle yapılan işler, zanaatler, elinizi kullanarak yaptığınız her ne varsa, resim, seramik, ahşap şekillendirme, boyama, belki yazı yazma. O yüzden ben aslında dijital ortamda yazı yazmayı, not almayı pek sevmem. Yani gerçekten benim kalemim, kağıdım olacak. Ben oraya yazacağım, ben elimle yapacağım onu. Bu da gerçekten hani kanıtlanmış zaten. Elinizle yaptığınız ne varsa o yaptığınız şeye çok daha fazla odaklanabiliyorsunuz. Bunun sebebi de şu. Mesela diyelim ki seramikte bir kupa yapıyorsunuz ve ilk yaptığınız kupa gerçekten böyle ezik büzük. Belki böyle düzgün olmuyor, işte pürüzsüz olmuyor. Onun böyle ulaşabileceği nihai böyle en güzel sonuç var ve biliyorsunuz ki ona ulaşabilirsiniz eğer çok çalışırsanız ve bunun için çabalıyorsunuz. Çok somut bir iyi örnek var karşınızda ve sizin yaptığınızda ortada. Siz ona ulaşabilmek için gerçekten tüm odağınızı ona gösterebiliyorsunuz. Bu da aslında ümit vadeden şeylerden biri bence. 2024 başladığından beri ben de ilk önce bir heykel atölyesine gittim. Instagram'da paylaştım bu arada. Çok güzeldi gerçekten. Sonrasında da geçen hafta bir resim atölyesine gittim. Gerçekten orada vaktin nasıl akıp gittiğini anlayamadım. Telefona bakma ihtiyacı bile hissetmedim çünkü aklıma bile gelmedi. O vakti kendim için ayırdığımı biliyordum. Gelecek herhangi bir mail, bir mesaj, 2 saat, 2,5 saat beklesin. Yani çok önemli değil muhtemelen. Yani önemliyse de dönüş yapacağım ama bu 2 saat benim. Bunu bilmek ve buna odaklanmak, ellerimle bir şey yapmak, kendim bir şey ortaya koymak bana hem çok iyi geldi hem gerçekten aslında öyle odağımı kaybetmiş, tembel bir insan olmadığımı hatırladım. Bu yüzden de aslında bana kendimi çok iyi hissettirdi. Burada anlatmak istediğim şey, eğer odaklanma sorunu yaşıyorsanız, bunun en önemli sebebinin aslında büyük büyük şirketler olduğunu fark edin. Ama bu demek değildir ki, tamam hayatım onların kontrolünde artık. Zaten sosyal medya, teknoloji, büyük şirketler böyle olmamızı istiyor. Biz de buna mecburuz. Sosyal medya, telefonlar, mesajlar bizim hayatımızın bir parçası ve bundan kaçış yok diye düşünmek ve kendinizi atıl durumda bırakmak gerçekten kendinize haksızlık olur. Tamam, büyük şirketler bu işin büyük sorumlularından biri. Bizim odaklanabilmemizin önündeki diğer büyük engel de bizim kendi düşüncelerimiz, aklımızdan geçen düşünceler. Bu düşünceleri yönetmek ilk başta çok zor. Bunun için genellikle meditasyon öneriliyor. Ben hiç yapamıyorum bu arada. Yani yoga yapıyorum ama meditasyon bana göre değil. Meditasyon ilk başta nefes teknikleriyle başlar. Nefesine odaklanmakla başlar. 10 saniye sadece burnundan giren ve çıkan havayı izle derler. Ben 5. saniyede gerçekten kopuyorum. Sonra tekrar başlıyorum. Sonra tekrar tekrar. Umuyorum ki belki bu sene bunu ilerleteceğim. Yapmak istiyorum çünkü çok faydalı olduğu söyleniyor. Bunu yapanlar tarafından hani gerçekten öneriliyor. Sizin öncelikleriniz kendiniz olduğunda, içinizdeki yaratıcılığı çıkarmak için kendinize planlar yaptığınızda, yeni bir şeyler denemekten korkmadığınızda kendinizin en iyi haline bir adım daha atmış oluyorsunuz. Sonra bir adım, sonra bir adım, sonra bir bakıyorsunuz artık gerçekten yol kat etmişsiniz. Benim ilk gittiğim atölyede, seramik atölyesinde ben tek başına gittim. Çünkü kimsenin programı bana uymadı. Gelmek isteyen olmadı. Ben de dedim ki yani hani başkasını beklemek ve çok yapmak istediğim bir şeyi sürekli başkaları yüzünden ertelemek ve kendimi bekletmek kendime haksızlık. Yapmak istediğiniz bir şeyde kendinize ortak bulamıyorsanız tek başınıza gayet de güzel gidersiniz. Spora başlamak için, bir resim atölyesi için, bir yürüyüş için, dışarıda bir kahve içmek için tek ihtiyacınız olan şey sağlığınız. Geriye kalanlar halledilir. Para biriktirilebilir. Bu devirde zor biliyorum ama yapılır. Zaman yaratılır. Öncelikler ayarlanır. Kendiniz için kendi elinizden tutun. İyisiyle kötüsüyle ben buyum, istediklerim bunlar. Olmak istediğim insan için şunları yapmam gerek ve yapacağım da. Tek de olsa yapacağım deyin. Sizi anlıyorum. Yaşadığınız çoğu şeyin benzerlerini ben de yaşadım, yaşıyorum. Ama kendinizi büyük bir çıkmazda hissediyorsanız terapiyle hayatınızı değiştirmek mümkün. Bunu sadece ben değil, terapi alan binlerce, on binlerce insan da söylüyor. Hayvel'de istediğiniz yer ve zamanda uygun fiyatlarla terapiye başlayabilirsiniz. İndirim kodunuz FATMANUR10. Uygulamaya gidecek olan bağlantıyı açıklamaya bırakıyorum. Umuyorum ki size çok çok iyi gelir. Yaşam yeterince uzun ve tamamı iyi düzenlenirse en büyük işlerin başarılmasına fazlasıyla yetecek kadar bahşedilmiştir. Buna karşılık yaşam herhangi bir iyi şeye adanmadığında lüks ve umursamazlık yüzünden tükenir ve kaçınılmaz sonun baskısıyla bizden uzaklaştığını anlamadığımız yaşamın çoktan geçip gittiğini kavrarız. Tam da böyledir. Kısa yaşam bulmayız, onu biz kısaltırız. Ondan yoksun değiliz, onu tüketiyoruz diyor Seneca. Çok da güzel diyor. Bu bölüm size iyi geldiyse, beni Spotify'dan ve Instagram'dan takip ederseniz çok çok mutlu olurum. Takip et tuşuna basmanız ve Instagram storylerde beni, bu bölümü paylaşmanız beni daha fazla insanın önüne çıkaracak. Algoritma böyle çalışıyor. Benim için bu gerçekten çok çok önemli. Bölümü dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizi çok çok seviyorum. Kendin için kazan kendini diyorum canım dostum. Çok öpüyorum. Görüşmek üzere.